Ayrım 36, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 338. Kendisine bir borç çorbası ve köfte ısmarladı. İşte o zaman az gerisindeki masada birden sessizlik oldu. Düşmanca bir sessizlikti bu. Sonra yine yüksek sesle konuşmaya başladılar ve Bazarbay'ın kuyruklarından biri olan Kör Samet kalkıp Boston'un masasına geldi. Bu Samet Ayyaş'ın küfürbazın biriydi. Bir kavgada gözünü çıkarmışlardı ve o zamandan beri Kör Samet diyorlardı ona.
''Selam Boston, selam!'' dedi elini uzatarak ve manalı manalı sırıtarak.
Boston da uzatılan eli sıkmak zorunda kaldı, sonra Kör Samet devam etti.
''Burada yapayalnız ne yapıyorsun? Bak yanı başında Bazarbay da var. Uzun zamandır görüşmedik. Arkadaşlarla bir araya gelmek istedik. Gel sen de bize katıl. Bazarbay davet ediyor.''
''Söyle ona hiç vaktim yok. Yemeğimi yer yemez kalkıp gideceğim.'' dedi Boston olabildiği kadar sakin bir sesle.
''Pah ne acelem var. Dağlar bir yere kaçmaz nasıl olsa.''
''Yo teşekkür ederim ama gerçekten işim var.''
''Pekala, senin bileceğin iş. Ama inan bana, daveti reddetmekle hiç iyi etmiyorsun.''
Hemen sonra Bazarbay'ın kendisi geldi, arkasından da kuyrukları, şimdiden sarhoş olduğu belliydi.
''Nazik davetimi niçin reddediyorsun? Kendini başkalarından üstün mü görüyorsun?''
Boston başka yerde ve başka zamanda olsa bir yudum bile içmeyeceği o kötü çorbayı kaşığını doldura doldura yutarak sükunetle cevap verdi.
''Söyledim ya, hiç vaktim yok.''
''Seninle konuşmam gerek.'' dedi Bazarbay. Böyle derken sandalyeyi çekip onun karşısına oturmuştu.
Arkadaşları da ayakta duruyor, olacakları merakla bekliyorlardı. ''Birbirimize anlatacak şeylerimiz olduğunu pek sanmıyorum.''
''Var, var. Mesela şu kurt yavrularından söz ederiz.''
''Bana göre o konu çoktan kapandı. Yeniden üzerinde durmaya ne gerek var?''
''Sanırım pek ilginç olacak.''
''Benim için değil. Bırak da rahat rahat yemeğimi yiyeyim. Sonra da kalkıp gideceğim.''
''Bu kadar acele nereye gideceksin köpek?''
Aynı anda yerinden sıçramış, Boston'un üzerine eğilmiş, kızgınlıktan yüzü kıpkırmızı olmuştu. Konuşmaya devam etti.
''Acelen ne pis herif? Demek kurtlardan söz etmek istemiyorsun. Müdüre gidip benim provokatör olduğumu söyleyen sen değil misin? Kurtların benim yüzümden insanlara saldırdığını söylemedin mi?'' Provokatörün anlamını bilmediğimi mi sanıyorsun? Sana göre ben bir faşistim. Namuslu olan da yalnız sensin.
Boston da ayağa kalkmıştı. Şimdi yüz yüze göz gözeydiler. Bırak bu aptallıkları. Sana hiç faşist demedim ben. Oysa pekala diyebilirdim. Ama sen gerçekten bir provokatörsün. Beyinsiz, rezil herifin birisin. Bunu evvelce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Canımı daha fazla sıkmadan uslu uslu gidip masana otursan iyi edersin.
''Ne yapacağımı söyleyemezsin bana. Benim amirim değilsin ve senin yüzüne tükürürüm. Bana provokatör diyorsun ya sen nesin? Ernazar'ı nasıl öldürdüğünü kimse bilmiyor mu sanıyorsun? O daha hayattayken sen karısıyla düşüp kalkıyordun. Pis bayağı herif. Karının artık gebereceğini anladın ve süprüntü gülüm anla evlenebilmek için kocasını öldürmeye karar verdin. Sonra da uçuruma ittin onu. Doğru olmadığını söyle bakalım.'' ''Ernazar düştü de sen niye düşmedin o çukura? Beraber yürümüyor muydunuz? O ölünce senin nasıl hayatta kaldığını kimse sormayacak mı sandın? Şimdi sen ve o orospu çok iyi bir çift oldunuz. Ernazar Alamengü'nün buzları arasında mezarsız yatıyor. Sen ise onun karısıyla yatıyorsun. Bu kancıkla rahat rahat yaşıyorsun. Üstelik parti üyesisin. Bir Stahanovist gibi gösteriyorsun kendini iş kahramanı.''
Dipnot, Stahanovist bir maden işçisiydi. 14 defa çalışma normunu alarak üretim rekoru kırmıştır.
''Çizmelerimi anlat sen onu. Mahkeme sandalyesine oturman gerek senin.''
Besbelli Bazarbay onu bir rezalete karıştırmak istiyordu. Boston onun pis çenesini kapatmak için az daha üzerine atlayacaktı. Ama dişlerini sıkıp kendini tuttu, hiddetten köpürerek... ''Seninle dalaşmak istemiyorum. Suçlamaların umurumda değil. Senin seviyene inmek de istemiyorum. Hakkımda ne düşünürsen düşün, ne istersen söyle. Şimdi bırak yakamı. Garson, al yemek parasını.'' Garsonun eline 5 ruble sıkıştırıp hemen gitmek istedi ama Bazarbay yakasına yapışmış bırakmıyordu.
''Biraz sonra gidersin o orospunun yanına. Belki şu anda başkasıyla sevişiyordur. Onları rahatsız edersin.''
Boston yanındaki masada boş duran bir içki şişesini kaptı, havaya kaldırdı. Kor gibi gözlerini Bazarbay'ın gözlerine dikerek boğuk bir sesle bağırdı. Bazarbay'ın yüzü de birden sararıvermişti. ''Bırak beni, çek elini, bir daha tekrar ettirme, anlıyor musun?'' Boston o şişeyi elinden ancak atına binip hareket ettikten sonra attı. Şişeyi bir çukura fırlattıktan sonra da dolu dizgin sürdü atını. Uzun zamandan beri bu kadar hızlı at sürmemişti ama bu çılgın koşu aklını başına getirmişti. Katil olmasına ramak kaldığını düşünerek irkildi. Saniyeden az bir zaman daha geçseydi patlatacaktı kafasına şişeyi. Tanrı korudu, şükürler olsun. Bir traktörün römorkuna doluşan insanlar onun ok gibi hızlı geçişine şaşıp kalmış ve gözlerine inanamamışlardı. Boston Urkunçiev, o ağırbaşlı adam, o yaşta bir çocuk gibi koşturuyordu. Onu gözleriyle uzun zaman takip ettiler. Boston ancak bir derenin kenarında durup serin bir su içtikten sonra kendine gelebildi. Üstünün başının tozunu sildikten sonra tekrar atına bindi ve bu defa yavaş yavaş ilerledi. O şişeyi adamın kafasına indirmediği, katil olmadığı için memnundu. Ama sahneyi bir defa daha gözünde canlandırdığı zaman birden somurttu. Çünkü kence için aldığı oyuncak kurbağayı lokanta penceresinin kenarında unutmuştu. Ucuz bir oyuncaktı bu ve elbette bir daha şehre indiği zaman başkasını alırdı. Ama yine de canı sıkıldı. Unutmuş olması iyiye alamet değildi. Bir çocuğa vermek için alınan şeyin bir yerlerde unutulmasını uğursuzluk sayarlardı. Kendini böyle batıl bir inanışa kaptırdığı için de irkildi ama ard arda gelen ve biriken bu dertlerden ne pahasına olursa olsun kurtulmalıydı artık. En önemlisi bütün sıkıntıların kaynağı gibi görünen bu kurtlardan kurtulmalıydı. Onları hatırlar hatırlamaz hiddetten nefes alması bile zorlaşıyordu. O lokantada az daha bir adam öldürecek hale geldiyse bunun da sebebi yine o kurtlardı. Boston planı üzerinde iyice düşünüp ayrıntıları da belirledikten sonra ertesi gün uygulamaya karar verdi. Bundan karısına söz etmedi ve bu ondan sakladığı ilk ciddi işti. Bazarbay'ın iğrenç sözlerinden sonra kurtları hatırlar hatırlamaz Ernazar da geliyordu gözlerinin önüne. Böyle bir hatırlama ona çok büyük bir üzüntü verdiği için konuyu pek düşünmek de istemiyordu. Evine döndükten sonra sanki dili tutulmuş tuhaf bir suskun oluvermişti. Akşamı küçük kence ile oynayarak geçirdi. Gülüm Han'ın sorularını da tek hecelerle, tek kelimelerle geçiştirdi. Bu davranışının karısını şaşırtacağını, endişelendireceğini biliyordu. Ama bir şey yokmuş gibi kendini daha rahat göstermeyi de beceremiyordu. Ona o Bazarbay canavarı ile arasında geçen olayı anlatamazdı. O iğrenç iftiraların er geç Gülüm Han'ın kulağına geleceğini de biliyordu üstelik. Evliliklerinin sebep olduğu birçok söylentiyi, bazen düşmanca olan tepkileri de hatırlıyordu. Evlilik hayatları çok zor şartlar altında başlamıştı. Bir sürü dedikodu atmışlardı ortaya. Ama bir kerecik olsun Ernazar'ın dulu ile evlenmekten pişmanlık duymamıştı. Hatta bugün onsuz hayatı düşünemiyordu bile. Onun varlığı hayatının özü, vazgeçilmez şartı olmuştu artık. Evet, evet, onsuz ya da başka biriyle yaşayamazdı artık. Bazen tartışıyorlardı. Gülüm Han'ın haksızlık ettiği oluyordu. Ama onun kendine çok bağlı olduğunu biliyordu ve önemli olan da buydu. Zaten bu duyguları da karşılıklıydı ve hiç sözünü etmiyorlardı. Kence'ye gelince bu neşeli gözleri ışıl ışıl, evin içinde küçük tombul bacaklarıyla koşup duran ve henüz çok az konuşabilen çocuğun kendisi için ne ifade ettiğini soracak olsalar, Boston nasıl cevap vereceğini bilemezdi. Kence'nin kendisinin bir başka görünümü olduğunu anlatmak için kelime bulamazdı. Karısının ve oğlunun yanına yattıktan sonra sakinleşti, yumuşadı. O kadar ki lokantada olanları bile unutacak bir noktaya geldi. Hatta kurtlara tuzak kurmaktan bile vazgeçebilirdi. Tabii yine gelmezlerse. Huzura susamıştı artık. Fakat özellikle ve inadına hareket ediyorlarmış gibi Akbar ve Taşçaynar o gece yine geldiler. Kence ağlayarak uyandı ve Gülüm Han uykulu sesiyle kargışlar okumaya başladı. Boston'u yine sinir bastı. O kadar kızmıştı ki bu iki lanet hayvanı ortadan kaldırmak için dünyanın öbür ucuna kadar takip edebilirdi. O arada o iğrenç bazarmayın, o iğrenç küfürlerini üzerine kustuğunu da hatırlayarak onun kafasını kırmadığına pişman oldu birdenbire. O şişeyi kuvvetle kafasına indirmesi yeterdi ondan kurtulmak için. Asla bir pişmanlık duymazdı bundan. Aksine insan yüzlü bu yılanı ezmek büyük bir zevk olurdu. Ve kurtlar hiç durmadan uluyordu. Boston o gecede hiç olmazsa onları biraz uzaklaştırmak için evden çıkmak zorunda kaldı. Bir iki el ateş yerine ard arda tam 5 el ateş etti. Sonra uykusu iyice kaçtığı için gidip antreye oturdu, iyice kendini vererek silahını temizlemeye, patlatmaya koyuldu. Sabah olur olmaz kurtların işini bitirmek için harekete geçmeye kesin kararlıydı. Silah seslerinden ürken iki hayvan uzaklaşıp geçide doğru koştular. Geceyi oralarda bir yere saklanarak geçireceklerdi. Akbar her zaman olduğu gibi önden koşuyordu. Karanlıkta henüz dökmediği ama yumaklanmaya başlayan kışlık kürküyle, ışıl ışıl parlayan fosforlu gözleriyle ve sarkan diliyle öyle korkunç bir görünümü vardı ki kudurmuş sanırdınız. Aslında en çok acı çeken o idi. Acısı zamanla azalacağı yerde daha da artıyordu. İçgüdüsü yitik yavrularının ancak Boston'un evinde bulunabileceğini söylüyordu ona. Çünkü o facia akşamında taş çaynarla birlikte onların izlerini tam buraya kadar takip etmiş ve burada kaybetmişlerdi. Şu son günlerde bu iki yırtıcının öldürdüğü koyunlar sovhoza verdiği zarar çok artmıştı. Yalnız karınlarını doyurmak için değildi bu. Hiddetlerini taze et ve kan gölünde boğmak, içlerindeki o korkunç boşluğu böyle doldurmak istiyorlardı sanki. Bu ağılın evleri çekiyordu onları. Her akşam buraya gelmekten ve çevrede dolaşmaktan kendilerini alamıyorlardı. Boston planını işte buna göre hazırlamıştı. Ertesi sabah yardımcılarına hayvanları ağıldan çıkarmamalarını, her zamankinden daha fazla yem vermelerini, su oluklarını da yemlik olarak kullanmalarını emretti. Sonra kuzuları ile birlikte 20 kadar koyunu sürüden ayırdı, daha çok melesinler, daha çok ses çıkarsınlar diye ikiz yavrulu koyunları seçmişti. Uzun bir değnekle bunları önüne katıp Mera'nın karşısına düşen bir yere doğru sürdü. Temizlenmiş, parlatılmış ve doldurulmuş tüfeğini de omuzuna atmıştı. Evlerden olabildiğince açılmak için küçük sürüyü epeyce uzaklaştırdı. İlkbaharın o gününde hava çok sıcak olacağı benziyordu. Dağlar güneş ışınlarını alçak tepelerde ve çukur yerlerde yeşil otlara dönüştürmek için oburcasına yutuyordu. Yer yer lekesiz beyaz bulutlar da görünüyordu gökyüzünde. Toygarlar ötüşüyor, keklikler kayalıklar arasında toy düğün yapıyorlardı. O gün ışıl ışıl gülüyordu doğanın yüzü. Yalnız ufukta gökyüzüyle birleşen ve fırtına yüklü karlı doruklar, uzaklarda ise rüzgarın kümelendirdiği birkaç kara bulut bu güzelliğin geçici olduğunu hatırlatıyordu insana. Ama o saatlerde güzel havanın devam edeceği anlaşılıyordu. Koyunlar Boston'un önünde usul usul yürüyor, zıplaya zıplaya koşan kuzular yürürken de analarının memelerini yakalamaya çalışıyor, koyun kuzu melemesi ta uzaklardan duyuluyordu. Boston kurtlara ve bazarbaya duyduğu kızgınlık yüzünden bu güzelliğin tadını çıkaracak durumda değildi. Kurtlar ve bazarbay, iki ucu pisliğe batmış değnek gibiydi. Hangisini ele alacaktı? En iyisi şimdilik bazarbaya dokunmamaktı ama kurtları bir an önce ortadan kaldırmalıydı. Planı çok basitti. Küçük sürünün varlığı ve melemesi o iki yırtıcıyı mutlaka davet edecekti ve biraz şansı yardım ederse ikisini de vuracaktı o zaman. Ama ne diyorlardı? İsteyen insan, veren Allah'tır. Neredeyse öyle oluyordu ama kurtlar hala gelmemişlerdi. Boston koyunları kuytu bir çukura bıraktı, yün kazağını çıkarıp kayaların ve seyrek çalıların gerisine serdi. Pusu yeri orasıydı, iyi bir nişancıydı Boston. Avlanmayı daha çocukluğunda öğrenmişti ve o güne kadar bir haydi de kurt avlamıştı. Onun için başaracağından emindi. Koyunlar ve kuzular tam onun istediği gibi çok gürültü ediyorlardı. Ama vakit geçiyor, akbar ve taş çaynar hala görünmüyordu ortalıkta. Geleceklerdi, gelmeliydiler. Çünkü o azgın halleriyle güpegündüz saldırıyorlardı sürülere. Güneş yavaş yavaş kızdırmaya başlamıştı. Başka zaman olsa o durumda Boston yatıp uyurdu. Ama bugün çok uyanık olmalıydı. Zaten Ernazar'ın ölümünden dolayı kendisine yöneltilen suçlamalar kafasından çıkmıyor, onu allak bullak ediyordu. İki düşmanı Koçkorbayev ve Bazarbay ona karşı birlikte saldırmak için sözleşmişlerdi. Onu çileden çıkarmak istiyorlardı sanki. Birbirinden bu kadar farklı iki insan nasıl oluyordu da böylesine vahşi bir kinle kendisine karşı birleşebiliyorlardı. Öte yandan kurtlar yüzünden evinde bile rahat edemiyordu ve bütün bunlar karısı lokantadaki olayı duyduğu zaman olacakların yanında hiçti. Bazarbay o iğrenç küfürleri savururken birçok tanık vardı yanında ve bunlar hiç de iyi niyetli kişiler değillerdi. Kurtlar hala gelmiyor, çevreyi gözetleyip duran Boston da sabırsızlanıyordu. Kurtların gelişini uzaktan görmeli ve saldırıya geçtikleri zaman ateş etmeye hazır olmalıydı ve bu da kolay bir iş değildi. Evcil koyunlar uzaktan koku alamaz, iyi de göremezlerdi. Bu yüzden de kurtların yaklaştığını haber veremezlerdi ona. Koyunlar çok sakar, çok aptal hayvanlardır. Kurtlar için ideal bir avdırlar. Onları yalnız insanlar koruyabilir. Hiçbir şeyden kuşkulanmayan koyunlar otlamaya devam ediyor, ancak rahat rahat emmeye bıraktıkları kuzularına cevap verme gereğini duydukları zaman başlarını kaldırıp meliyorlardı. Tehlikenin yaklaştığını yalnız Boston fark etti. Az ileride iki dağ saksağını birden korku ile gaklayarak havalandılar ve kendi yönlerine doğru uçtular. Boston kulağı kirişte gözünü dört açarak tüfeğini kavradı. Arkasına saklandı, çalıların arasına iyice sindi, iyi nişan almalıydı. Onları açık hedef haline düşürmek için birkaç koyunu feda edebilirdi. Ama kurtlar da bir şeyden şüphe etmiş olmalıydılar. Belki saksağanlar onları da uyarmıştı. Çünkü bulundukları yerden havalanıp Boston'un daha yakınına konan kuşlar onları korkutacak bir hareket yapmadığı halde daha telaşlı ve korkulu gagalamaya başlamışlardı. Kurtlar ise birbirlerinden açılarak harekete geçtiler. Akbar Boston'un bulunduğu yerin tam karşısındaki kayaların arasında sürüne sürüne ilerliyordu. Taş çaynar ise öbür taraftan arkadan sokulmak için bir manevra yapmıştı. Ama o anda Boston onları hala görememiş ve böyle bir manevradan şüphelenmemişti. Kurtların her an görünebileceklerini beklerken çevreye endişeyle göz atıyor, nereden çıkacaklarını anlamaya çalışıyordu. Saksağanlar susmuştu, ortalık sakin görünüyordu. Koyunlar rahat rahat otluyor, kuzular zıp zıp zıplıyor, yalnız kuş cıvıltıları ve yakındaki derenin şırıltısı duyuluyordu. Boston gözü ileride eli tetikte beklemekten bıkar gibi olduğu bir sırada kayaların arasında boz bir silüetin süzüldüğünü gördü. Koyunlar da ancak o zaman tehlikeyi anladılar. Birden oldukları yerden bir iki adım geriye giderek durdular. Sonra kararsız ne yapacaklarını bilemeden korku ile beklemeye başladılar. Boston kurtların çobanı saklandığı yerden çıkarmak için koyunları isteyerek ürküttüklerini anlamıştı, kımıldamadan bekledi. Böyle durumlarda çoban avaz avaz bağırarak koyunların yanına koşardı. Ama Boston planını iyi yapmıştı ve orada bulunduğunu belli edecek bir harekette bulunmadı. O zaman boz silüet fırladı, birkaç sıçrayışta koyunların yanına geldi. Akbar idi bu. Boston silahını doğrulttu ama tam tetiğe basacağı sırada hafif bir gürültü duyarak arkasına baktı ve o iri hayvanın üzerine atıldığını görerek namluyu çevirip ona ateş etti. Bütün bunlar saniyeden bile kısa bir zamanda olmuştu. Kurşun taş çaynara üzerine atılmak için ayakları yerden kesildiği anda isabet etmişti. Vurulur vurulmaz düşmedi. O hızla dişlerini göstererek, gözleri kin ve hiddetten ateş püskürerek ve son bir kuvvetle ayaklarını açarak adeta süzüldü ve sonra Boston'un sadece yarım metre yakınında yığılıp kaldı. Boston bu defa silahını hemen Akbar'a çevirdi ama geç kalmıştı. Öldürdüğü koyunu orada bırakarak kayaların arasında kaybolmuştu bile. Kalkıp peşinden koştu. Onu derenin öbür yakasına atlarken gördü. Ateş etti ama vuramadı. Durup biraz nefes aldı. Beti benzi sapsarıydı. İşin ancak yarısını bitirebilmişti. Ve kaçırdığı dişi kurdu bir daha ele geçirmesi artık çok zordu. Elbette tam vaktinde ardına bakmasaydı ya da erkek kurdu vuramasaydı durumu besbeter olurdu. Anladı ki kurtlar tuzağı sezmiş, taş çaynar onun Akbar'a nişan aldığını görünce hiç tereddüt etmeden üzerine atılmıştı. Dağılan koyunları topladıktan sonra dönüp öldürdüğü kurda bir göz attı. Taş çaynar yüzü koyunu yatıyordu. Dudakları kocaman, iri dişlerinin üzerine sarkmış, gözleri şimdiden donuklaşmıştı. Bir at başı kadar iri olan başına dokundu. Bu kadar ağır bir başı nasıl taşıyordu bu hayvan diye sordu kendi kendine. Sonra o koca ayaklarını tutup tarttı eliyle. Ne kadar güçlüydü bu bacaklar. Nice mesafeler aşmıştı bu ayaklar. Nice avları parçalamıştı bu pençeler. Boston biraz düşündükten sonra bu hayvanın derisini soymamaya karar verdi. Eksik olsundu bu post. Postu için, ganimet için vurmamıştı ki onu. Zaten dişi kurt hala hayatta olduğuna göre sevinmeye, onu duvara asmaya hiç hakkı yoktu. Biraz daha oyalandıktan sonra gidip Akbar'ın öldürdüğü koyunu omuzladı ve sürüyü ağıla getirdi. Bir süre sonra elinde bir kazmayla döndü. Günün bundan sonrasını o taşlı zeminde zar zor bir çukur kazmakla geçirdi. Çukuru kazarken Akbar çıkıp gelebilir diye ara sıra çevreye göz atıyordu. Elini uzatır uzatmaz alabileceği bir yere bırakmıştı tüfeğini. Gelirse bu defa onu elinden kaçırmayacaktı. Ama Akbar ancak gece yarısı geldi. Yeni örtülmüş çukurun üzerine uzanıp yattı ve şafak vaktine kadar hareketsiz öylece kaldı. 36. ayrımın sonu. Sayfa 347.